Musa'nın vaazı, batakta temiz kalmak. 2. Korintliler bölüm 6, 14'ten 18'e kadar.
Birkaç haftadan beri hem Daniel kitabını işliyoruz hem 2. Korintliler mektubunu. Ve bugün 2. Korintliler'den devam etmek istiyoruz. 6. bölüm ayet 14'ten 18'e kadar okuyacağız. Bugünkü temamız batakta temiz kalmak. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz kışın bizim mahallelerimiz tepsini şokolatla doluyor. Her yanı çamur, her nereye basarsan bokluk değil mi? Ve bir de düşün, öyle bir havada düğün yapıyorsun. 800, 1000 liralık beyaz gelinlik almışsın. Şimdi onu dışarıda herkesin önünde giyiyorsun. Acaba nasıl onu temiz tutacağım? Nasıl onu temiz tutacağım değil mi? Olmuyor. Bu kadar pahalı bir şey almışsın, her taraf çamur. Lazım onu temiz tutasın. Nasıl? Nasıl sana söyleyeceğim? Her adımı önceden iyice planlıyorsun değil mi? Bakacağım, nereye basacağım diye böyle adım adım düşüneceksin onu. Rastgele adım atmayacaksın. Evet, İsa Mesih de bize öyle bir beyaz gelinlik verdi. Ve istiyor onu temiz tutalım. Pavlus imanlar için diyor ki, istiyorum size Mesih'e lekesiz olarak teslim edeyim. 2. Korintliler 11 ayet 2. Ve öyle bir durumda bulunuyoruz. Biz imanlılar öyle bir, biz sadece mahalle, öyle bir dünyada yaşıyoruz. Olmuyor. Biz lazım kendimizi temiz tutalım. Ve tam bu konuda, bu temada bugünkü tekstimiz konuşuyor. Okuyorum 2. Korintliler 6, 14'ten 18'e kadar. Şöyle diyor. İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki? Ve aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? Mesih'le Belial'ın ne uygunluğu olabilir? Ya da bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir? Ve Allah'ın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allah'ın eviyiz. Allah'ın dediği gibi, ben onların aralarında oturacağım ve yürüyeceğim. Ben onların Allah'ı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Onun için Rab diyor, onların arasından çıkın, ayrılın. Mundar bir şeye dokunmayın. Ve işte ben sizi kabul edeceğim. Ben size baba olacağım. Siz bana çocuklar ve kızlar olacaksınız. Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor. Evet, temamız nasıl başlıyor? İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Ve çok defa biz bu ayeti okuyoruz. Ve tam olarak şimdi ne demek oluyor sonra bakacağız. Ve tam olarak lazım önce anlayalım bu da ne için mesele oluyor. Bir bondruk. Aslında Türkçe boyunduruk. Ne demek bu? Boyunda, senin boynunda duran bir ağırlık. Değil mi? O bir enstrümenttir. Köylüler biliyor bunu, çiftçiler biliyor bunu. İki güçlü yük hayvanı birbirlerine bağlanıyor. Öyle bir biçimde ki birbirlerinden ayrılmasınlar. Ve birlikte bir iş bitirsinler. Yani tarlada bir saban, bir pluk çeksinler. Ve Rab da diyor ki, sen bu hayvanlardan birisin. Ama senin yanında kim var? Yani bir bondurun altında girmişsin ama senin bondurun öbür tarafında kim var? İmansızlarla diyor, birlikte uygunsuz bir bondura girmeyin. Evet. Ve burada İsa sana diyor ki, bu iki kişi biz olacağız. Bondruk dedin mi? Bir tarafta sen, öbür tarafta ben. Sen çekiyorsun, öbür tarafta ben çekiyorum. Matta 11, 29, 30'a kadar. Ve diyor ki, benim bondruğumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçak gönüllüyüm. O vakit canlarınız için rahatlık bulacağınız. Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır, benim vereceğim yük yiğindir. İsa Mesih için sana bir sözü var burada. Herkesin bir yükü var. Demeyesin hani, ben böyle yaşıyorum, çok kolay, rahat, bondruk diye bir şey yok bende. Hayır, aldanıyorsun. Her insanın bir yükü var. Her insan yani bir yük altında eziliyor. Bu yaşam bize yük veriyor. Olamaz bundan kaçalım. Ama İsa Mesih sana burada bir oferta yapıyor. Bir şey yani teklif ediyor. Diyor ki, bak bu yükü yalnız taşımak zorunda değilsin. Ben bu yükü seninle birlikte çekeceğim. Ama bir bondruk var. Bağlan, benimle bağlan. Ben seni kaldırmayacağım. Yalnız ben bu yükü senden almayacağım. Hayır, ama bu yükü beraber taşıyacağız. Bu işi birlikte bitireceğiz. Benim vereceğim bondruk kolaydır. Benim vereceğim yük yiğindir. Dediğimiz gibi herkesin sırtında bir yük var. Onunla kaçamayız. Ama o yükle ne yapacağız? Bizim elimizde. İstersek onu yalnız taşıyacağız. İstersen onu yalnız taşıyacağım. İstersen gene onu Mesih'e bırakacağım. O sanki daha güçlü, daha yüksek. Bütün yük onun üzerinde duruyor. Evet, ama sadece kendimizi bağlarsak, dersek te buradayım, senin yanından ayrılmayacağım, göster bana ne iş yapalım. Çünkü bondruk iş demektir. Bondruk demek değil ki sadece yük taşımak. Hayır, bir amaç için, bir iş için bu yük taşımak. Evet, ama başka bir varyant var. İsa diyor ki, istersen biz bu yükü birlikte taşıyacağız, bu işi birlikte yapacağız. Ama istersen gene diyor, başka bir varyant var. İstersen uygunsuz bir bondruk ile bölüşmez seni serbest bırakacağım. Onun için Pavlus bizi uyarıyor. Uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Evet, istersem beni kendi kendimi başka kişilere bağlayacağım. Onların bondruğunu takacağım. Bu benim seçeneğim. Bu fikir, hani uygunsuz bondruk, bu düşünce aslında eski antlaşmadan geliyor. Pavlus burada eski antlaşmadan bir ayeti sanki ruhça, duhovno tercüme yapıyor. Okuyoruz yasanın tekrarı 22. bölümde ayet 10'da. Musa'nın kanununda şöyle bir kanun var idi. Çift sürmek için eşeğe öküzle birlikte koşmayacaksın. Ah, nasıl bir şey? Bir tarafta bir eşek, bir tarafta bir öküz. Düşün bakalım. Değil mi? Eşekler biraz daha yüksek galiba. Öküzler biraz daha alçak. Ama bir tarafta öküzler çok daha ağır ve daha güçlü eşekten, değil mi? Ve Musa'nın kanununda Allah buyurmuş ki, sanki Allah'ın başka işi gücü yok. Yasak ediyor, diyor ki bu iki hayvanı bir bondruğa takmayacaksınız. Ah, Allah'ın ne işi var hayvanlarla? Acaba ne fayda var? Ama bu konuda Musa'nın yasasında bir sürü kurallar var. Ki bunları böyle tek okuduğunda pek anlayamıyorsun, anlaşılmıyorlar. Ama amacı aynı. Sanki birbirinden farklı şeyi karıştırmayacaksın. Rab İsrail halkına burada çok büyük bir ders vermek istedi. Daha İsa Mesih gelmezden yüzlerce, binlerce sene önce. Mesela yine yasal kitabından 22:9 şöyle diyor. Bağına, yani üzüm bağına iki çeşit tohum ekmeyeceksin. Yoksa ektiğin tohumun da bağın da ürününü kullanamazsın diyor. Haramdır, murdardır. Bir başka diyor. Yine aynı bölümde yasanın tekrarı 22:11. Yünle ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi giymeyeceksin. Sen düşün, eskiden kadınlar kendi giysileri yapardılar, kendi platları dokurdular. Ama şimdi yeterince materyal yok. Rab burada diyor ki, yün yani yapağı ve keten, bunları ikisini bir kumaş yapmayacaksın. Ve gene Leviler 19 ayet 19. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme. Katır mesela yasak idi. Niçin böyle? Rab birkaç defa kesin buyurdu ki iki birbirlerine ters olan şeyi bir araya getirme. İki tohum, iki cins hayvan, iki tür plat, kumaş bunlar yasaktı. Neden? Rab burada ruhsal bir ders vermek istedi. Sanki bugün Pavlus'un yazdığı şey, bu sanki bunun ayetlerin üzerine bir komentardır. İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondura girme. Evet. Böylelikle kişilerin gözlerinin önünde lazımdır bu belli olsun. Evet, şimdi bakalım Pavlus'un bu lafı ne demek oluyor? İmansızlarla uygunsuz bir bondura girme. Tabii ki biz bu ayeti hemen herkesin aklına gelecek. Bu ayeti nasıl kullanıyoruz? İki genç bir araya geldi mi? İki genç böyle aşk olduklarını soruyoruz. Aa, adam imanlı mı? Değilse bu ayeti çıkarıyoruz. Bakın. Bak Pavlus buna ne diyor? İmansızlarla uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Bu doğrudur. Tabii ki aslında bu ayet çok daha geniş ve daha büyük bir tema konuşuyor ki sonra bakacağız buna. Ama ilk önce bakalım bu temada Rab ne konuşmak istiyor. Gerçekten bu söz özellikle gençlere konuşuyor. Ve diyor ki çünkü yeryüzünde belki hayatınızda belki evlilikten daha büyük bir bondruk yok. İmansızlar için kolay. İş olmadı mı? Ayrıl, at onu. Kolay. Ama imanlar için değil. İmanlar için bir tema var burada. Herkes biliyor. İmanlar için mesele oluyor. Hani Rab istiyor sonsuza kadar, yani hayatın ölümüne kadar iki kişi birlikte bağlı kalsınlar. Evlilik bu demektir. Onun için bu çok büyük bir bondruk. Evet, imansızlığa diyor, uygunsuz bir bondruğa girmeyin. İmansızlığa evlenmeyin. Rab bunu çok sene önce konuştu. Bu sanki Rab'in çok kesin ve eskiden beri koyduğu bir prensiptir, bir sıradır. Okuyoruz daha çıkış kitabında. Ne zaman Musa'ya kanun verdi. Bir söz verdi. Siz Filistin topraklarına gireceksiniz. Ama orada nasıl yaşayacağınız? Bu temada Rab İsrail halkına kanunlar verdi. Ve dedi ki, ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara, başka tanrılara gönül verirler. Kurban keserken sizi de çağırırlar. Siz de gider yersiniz. Kızlarını, oğullarınızı alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da altlarından sürükler. Bak ne diyor? Değil siz onları sürükleyeceğiniz doğru Tanrı'ya, değil siz onları getireceğiniz bana tapsınlar. Hayırdır? Rab kendi halkının zayıflığını biliyor ve diyor ki imansızlarla evlenmeyin. Başka tanrılara, başka ilahlara tapan kişilerin haklarla absolutno işiniz olmasın, yoksa onlar sizi çekecek. Herkesin bildiği bir örnek var, Şimşon. Herkes biliyor onun gücünü ama maalesef ne kadar güç, kuvvet varsaydı adam bu temaya hiç kafası çalışmadı. Bu temada gerçekten Rab'i seslemedi. Bu temada yani sanki çıkış kitabına 34. bölüm ayet 15 bunu okumadı. Şimşon onun hayatında görüyoruz bir düşüncesizlik. Çok böyle aslında impulsif, çok böyle birdenbire parlayan bir kişi. Dakika istiyorum. Öyle bir tip. Ve öyle kafasını esiyor. Bir gün okuyoruz Hakimler kitabından 14 ayet. Şimşon bir gün Timna kasabasına gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Geri dönünce annesiyle babasına dedi ki, Timna'da Filistli bir kadın gördüm. Onu hemen bana eş olarak alın. Hemen, dakikada istiyorum. Getirin bana bu kızı, evleneceğim. Anası ve babası dedi ki, akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu? Sünnetsiz Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun. Bir tarafça iyi değil mi? Bir tarafça iyi diyorlar ona. Yani gerçekten sen böyle bir iş yapma. Ama Şimşon babasına dedi ki, bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum, bitti. Kimin sözü geçerli? Çocuğunun, değil mi? Bu da anan babanın rolü de belli oluyor. Ona lazım da desinler, hayır oğlum, bu konuda seni desteklemiyoruz. Madem sen çok fazla istiyorsun bu yolu tutmaya, madem çok fazla Rabb'e karşı gitmek istiyorsun, de o zaman her şey sen kendin yapacaksın, bizi hiç karıştırma. Git kızına kendin anlaş. Öyle. Ama gidip kızı aldılar. Alıyorlar kızı. Hani yanlış olduğunu bildikleri halde gidip bu Filistinli kızı alıyorlar. Ondan sonra düğün oluyor, her bir şey. Evleniyorlar. Şimdi diyeceğim hani kız lazım kocasına boyun eğsin. Değil mi? Kızların durumu daha zayıf. Hepten o senelerde. Onun sırasına girsin. Değil mi? Yani bu kız, Filistinli kız lazım İsrail halkının yani kocasının sırasını tutsun. Lazım Allah'a tapsın, Yahve'ye tapsın. Ama nasıl oluyor şimdi? Biliyorsunuz düğüne giderken mesele oluyor, aslan meselesi değil mi? İşte arılar, ballar bilmem ne. Düğün yapıyorlar, sarhoş, herkes sarhoşken Şimşon düğün misafirlerine bir bilmece teklif ediyor. Diyor ki ben size bir bilmece vereceğim. Eğer bilirseniz herkese bir kadro bak. Olmaz sana iki kat alacağım sizden. Tamam. Ama bilemiyorlar. Ondan sonra bu tabii bir hafta sürüyor düğün. Artık ne yapacaklar? Okuyoruz. Dördüncü gün gençler, yani Filistli gençler, Şimşon'un karısına dediler ki, kocanı kandır da bize bilmecenin cevabını versin. Yoksa seni de babanın evinde yakarız. Bakın ne oluyor. Şimdi kız ortada kalıyor. Kocasını mı seslesin, yoksa cinsini mi seslesin? Ve ne yapacak şimdi? Kocasını seslerse, lazım desin ki, aa, bana ne? Gidin buradan. Ben artık İsrail'i oldum. Ben size vermeyeceğim bunun cevabını. Ama ne yaptı? Kadın bütün düğün boyunca 7 gün ağlayıp durdu. Bütün düğünü bozdu. Bütün düğünde 7 gün ağladı. Niçin? Kadın sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon 7. gün bilmecenin cevabını ona söyledi. O kadar deli yaptı kocasını ağlamakla. En sonunda adam pes etti ve bu bilmecenin cevabını söyledi. Kadın da cevabını kendi cinsine iletti. Hah, şimdi ne oluyor? Ondan sonra bir ağa başlıyor. Simson bunu öğrenince, hani hemen kolay cevap veriyor, anlıyor ki, hani Filistler kendi karısıyla bu temada anlaşmış. Ondan sonra Simson diri oluyor. Askeron kasabasına geliyor, 30 kişiyi öldürüyor. Ama onun karısını ondan alıp başkasına veriyorlar. Ne oldu? Şimdi diyeceksin, Simson akıllandı. Bir greşka yaptı, bir yanlışlık yaptı. Bir daha yapmayacak. Ama birkaç sayfa sonra, bir sayfa çeviriyoruz. Aynısını bir daha okuyoruz. Gene akıllanmadı. İkinci defa Simson gene Filistinli bir kız aldı, bir kara aldı. Delira. Ve onun devamını biliyorsunuz. Herkes biliyor onun hikayesini. Ne kadar acıyla bitti. Neden? Çünkü kız yabancı bir halk olduğu için kendi cinsine daha fazla tutuyor ne kadar kocasını. Evet, imansızlarla uygunsuz bondroya girmeyin. Ve daha korkunç bir örnek var. Ondan çok daha büyük bir kişi var ve onun bu günahı, hani Allah'ı sevmeyen, Allah'ı tanımayan kadınlarla evlendi diye bu çok büyük bir zarar açtı bütün İsrail halkına. O da Kral Süleyman'dır. Kral Süleyman en başta en akıllı, en hikmetli kişi olarak bilinirdi. Ve Rab onu denedi. Söyledi, dile benden. Ben sana bir dilek vereceğim. Ne istersen. Ve o temada Süleyman en akılcı davrandı. Çünkü hikmet istedi, anlayış istedi. Para istemedi, zenginlik, zevk falan düşmanları yok etsin diye bir şey istemedi. Ve böylelikle görüyoruz Süleyman gerçekten, onun için şahitlik yapılıyor, dünyanın en bilgin, en hikmetli kişiymiş. Ama ne oldu? Yaşlanınca okuyoruz. 1. Krallar kitabında 11 ayet 1. Kral Süleyman, Firavun'un kızının yanı sıra Moaflı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. İlk önce en büyük komşusu olan Mısır, Egipt, onun kızını aldı, Firavun'un kızını aldı. Hani iyi ilişki olsun iki devletin arasında. Ama bununla yetmedi, devam etti. Başka karılar aldı. Tamam diyeceksin bu büyük krallar için normal idi. Ama o da normal ötesinden gitti. Rab İsrail halkına demişti. Ne siz onların arasında girin, ne de onlar sizin aranızda girsinler. Çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahların ardınca yürümek üzere saptıracaklar. Bu kadınlar o uluslardan, o halklardandı. Buna karşın Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Karılar da onu yolundan saptırdılar. Kimse demesin, bu sadece politikaymış. Evet, bir parça öyle ama 700 karı, bu kadar devlet yok yeryüzünde. Evet, Kral Süleyman gerçekten sanki daha uygun gördü imansızlarla, putperestlerle vaktini geçirmeye, ne kadar Allah'ın halkından kişilerle. İlginç bir şey. Ve diyor ki, karıları onu yolundan saptırdılar. Ve tam olarak anlattırıyor nasıl? Saydalıların tanrıçası Aştoret ve Amonluların iğrenç ilahı Molek, Molek'e taptı. Böylece Rab'bin gözünde kötü olanı yaptı. Rab'bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rab'ı izlemedi. Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moaflıların iğrenç ilahı Kemoş'a ve Amonluların iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı. Biz Süleyman'ı biliyoruz, Rab'bi bir tapınak yaptıran kral olarak. Doğru. Ama aynı Kral Süleyman putlara da tapınak yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Neden? Çünkü karılar onu o yola sürükledi. Karılar onun gönlünü diyor çekti. Evet, bu hemen hemen her zaman öyle olacak. İmanlı taraf imansızı kendini çekemeyecek ama imansız taraf imanlıyı çekecek. Her yerde bunu görüyoruz. Küçük bir örnek göstereyim size. Burada bir iskemle var. Bir gönüllü lazım. Geçer misin? Bu da şimdi güçlü bir imanlı var. Bu şimdi daha yüksek pozisyonda. Diyeceksin, bana bir şey olmaz. Ben güçlüyüm. Tamam mı? Şimdi bir kız, hadi Hürriye'ye bakalım. Tamam. Ve şimdi deneyeceğiz bakalım kimi çekecek nereye. Önce imanlı denesin, şimdi Hayır, daha alçak durumda olan imansızı çeksin kendine bak. Ha çek bakalım. Ver elini. Hayır, ver, ver elini. Çek onu yukarı. Çok ağır. Hadi çek onu. Kaldırabilir misin? Zor he. Çek onu. Olmuyor. Olmuyor. Evet, iyidir. Ha. Sen bırak kendini. Sen bırak kendini beni. Ha. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Şimdi öbür türlü sen onun yanına dur bakalım. Sen tut onun elini ve çek onu aşağı bakalım. Ne kadar? Bir kere çek. Hızlı çek. Hızlı çek böyle. Ha. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz nasıl oluyor. İmanlı ne kadar da güçlü olsun, aşağı çekmek her zaman daha kolaydır, ne kadar yukarı çekmek. Değil mi? Ve onun için Rab diyor ki, özellikle evlilik konusunda, imansızlığa evlenmeyin. Yani bu ayetin birinci manası, birinci anlamı budur. İmansızlığa uygunsuz bir bondura girmeyin. Ne kadar gözyaşlar döküldü bu temada. Çünkü genç kızlarımız ve çocuklarımız bu temada Allah'a boyun eğmediler. Haklısızlık yaptılar ve bunun hani bunun sonu çok çok çok uzun seneler sonra anlaşılıyor. Evet, ama şimdi istiyorum bu ayeti biraz daha geniş bakalım. Çünkü Rab burada konuşmuyor sadece evlilik için. Aslında Paulus bu meseleyi yazarken evlilik düşünmedi. Onun teması başkaydı. Bu demek değil ki bu evlilik için konuşmuyor ama aslındaki mana başka. Evet, Rab bizden zor bir denge bekliyor. Ne diyor? İmansızlığından uygunsuz bir bondura girme. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? İmansızlığından uzak duramazsın. İş yerinde, evinde, komşularda hani değil mi? Olamaz. Ayrı yaşasın. Ve bu da Rab bizden çok zor bir denge bekliyor. Orta bir yol lazım bulalım. Bir taraftan Rab istemiyor manastıra çekilelim. Değil mi? O da bir böyle bir düşünce var. Madem imansızlar bizi çekiyor kötülüğü, daha iyi ayrılalım, uzaklaşalım onlardan. Manastır düşüncesi. Zaten manastırlar böyle başladı. İvan Rilski 10. vekte, 10. yüzyılda gördü ki bütün Hristiyanlık bozulmuş. Çünkü değil mi? Kral bütün Bulgaristan'ı bir günde Hristiyan yaptı. Kişiler bir şey anlamadı. Sadece açığa Hristiyan. Ve gördü ki ne kadar kötülük var. Eski kötülükler hep devam ederdi. Hiçbir şey, değişiklik, tövbe falan yok. Onun içindeki ben artık çekiliyorum bana. Ben çekiliyorum Rila'ya. Orada Balkanlık'ta yaşayacağım. Ve ilk manastır Bulgaristan'da öyle başladı. Rab istemiyor biz manastıra çekelim. Yoksa biz dünyaya nasıl şahitlik yapacağız? Kim şahitlik yapacak herkes çekilirse? Nasıl tuz ve ışık olacağız? Herkes çekilirse. Nasıl insanlar kurtulacak eğer herkes Balkanlarda yaşarsa? Eğer imansızlarla bütün kontaktımızı kesersek bu aslında sevgisizliktir. Bu aslında benciliktir. Sadece ben kurtulayım, artık öbürler gebersin, bana problem değil. Paulus zaten aynı kiliseye, Korint Kilisesi'ne bunu yazıyor. 1. Korintliler 5, 9 ve 10. Diyor ki, mektubumda size yazmıştım ki zinacılarla işiniz olmasın. Ama demek istemedim dünyadan olan zinacılarla ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkardınız. Hayır, biz yani bedence uzaklaşmıyoruz imansızlardan. Bu bir tarafta. Ama öbür tarafta aynı zamanda Rab istemiyor hani imansızlara uyalım. Ortada bir yol bulmalıyız. Bu temada konuşuyor gene Korintlilere 1. mektupta 15, 32 ve 34'de şöyle diyor. Bu da konuşuyor diriliş için. Ama çok ilginç bir ayet var orada. Diyor ki, eğer ölüler dirilmezse o zaman yiyelim içelim. Nasıl olsa yarın öleceğiz. Bu şimdi dünyaca bir slogan idi. Yiyelim içelim zaten yarın öleceğiz. Yok mu duydunuz bu lafı? Değil mi? Erkekler bunu çok işitiyor. Yiyelim içelim nasıl olsa bir şey kalmayacak. Ve Paulus diyor ki, eğer ölüler dirilmezse o zaman bu laf doğrudur. Ama biz inanıyoruz ölüler dirilecek. Ve o için hani bu laf doğru değildir. Ve Paulus devam ediyor. Hiç aldanmayın. Kötü arkadaşlar güzel terbiyeyi bozuyorlar. Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü bazıların Allah'tan haberi yok. Ağlanasınız diye bunu söyledim. Burada iki tür düşünce tarzı için mesele oluyor. İki tür düşünce metotları sanki çarpışıyor burada. Var insan sadece bu dünyayı düşünüyor. Aklı fikri sadece bu yeryüzünde. Başka hiçbir şey bilmiyor. Bu bir çeşit insan. Öyle bir kişi, yanlış anlamayın, ateist değil. Öyle bir kişi Allahsız değil. Elbette Allah var diyor. Ama sonsuzlukta ona hesap vereceğiz diye hesap etmiyor. Ona göre plan yapmıyor. Var gene başka kişiler, kim İsa'nın dirilişini ciddi alıyor. Lisa'da senede bir defa bayramda andığımız bir olay. Hani İsa Kristus'u değil mi? Öyle bir şey. Bayramdır, lazım alalım İsa dirildi. Öyle değil. Bu kişiler için İsa Mesih'in dirilişi her gün gerçek bir olay. Onların kafalarında yer alan bir hakikattir. Madem İsa dirildi, benim bütün hesaplarım değişti. Sen böyle düşünüyor musun? Madem İsa dirildi, benim bütün hesaplarım değişti. Artık sonsuzluk için hesap yapıyorum. Diriliş bu demektir. Olamazsın İsa Mesih dirildi diye inanasan, biz sadece bu yeryüzünde fikirlerin yani buraya kadar. Dünya ile olan konfliktimiz zaten buradan geliyor. Onun için lazım ayrı olalım. Savaş senin kafanda oluyor. Bunu anladın mı? Savaş senin kafanda oluyor. Geçenlerde bir köydeydik bir ders vermek için. Ve kaldığımız yerde, yani o hanede, kadın imanlı erkek değildi. Ve evlerini bize gösterdiler. O çok süper lüks. Her oda süper lüks. Çok süslü, anlatamayacağım kadar güzel süslemişti. Her bir oda, her bir maşina, her bir mebel vardı içeride. O hane şimdi 12 sene gurbette çalışıyorlar. Senede sadece birkaç ay Bulgaristan'da geçiriyorlar. Ve böylelikle oturup muhabbet yaptık. 12 sene gurbette çalışıyorlar. Adama dedim ki, aga çok güzel ev yapmışsın ama remontlar bitmez. İsterdim biraz, değil mi, temayı ruhsal konulara çevireyim. Remontlar bitmez dedim. Ama adamın bana verdiği cevap beni çok derinden etkiledi. Dedi ki, elbette bitmez. Zaten lazım bitmesin de. Yoksa ne için yaşayacağız? Neyle kendimizi eğleyeceğiz? Adam açık açık bu lafları söyledi. Remont yapmıyorum daha güzel bir evim olsun diye. Hayır, remont yapıyoruz niçin? Yoksa ne var bu hayatta? Yeryüzünde ne için yaşayacağız? Bu cevabı beğendim. Bari açık açık konuştu demedi. Ama aga bize yani yeni falan lazım, yeni fişman lazım. Nasıl çoğu kişiler öyle konuşuyor. Hayır, dedi ki aslında mesele budur. Eğer remont yapmazsam hayatım boştur. Kişinin düşüncesi sade bu yeryüzündeki şeylerle. Tema bu oluyor. Bir imanlı öyle düşünürse nasıl sonsuzluk için planlar yapsın? İsa Mesih dedi ki, paralarınızı dağıttırın. Kendinize öyle bir kese yapın ki hiç bozulmasın. Öyle bir kese hani hiç yok olmasın. Ne istiyor söylesin. Diyor ki sonsuzluk için plan yapın. Uygunsuz bondurup sadece evlilik için konuşmuyor. Ama tam bu mesele için. Yani senin kafan nerede? Sonsuzlukta mı? Yoksa bu yeryüzünde mi? Mahalle düşüncesi bizi bir bondura sokuyor. Öyle değil mi? Lazım düğün yapasın. Lazım çocuğuna ev yapasın. Lazım sünnet yapasın. Lazım bu sünneti kurtularsın büyük bir düğünle. Aa kızımı okuturma. Kızını okuturma. Çalacaklar onu mektepte. Sen de 8'e kadar oku. Yeter papaz mı olacak? Bütün bunlar ne? Bunlar bizi birer bondruk ama bunu anlamıyoruz. Bunlar bizi bondruk görüyor musunuz? Onlar bizi serbest bırakacağına bir köleliğe sokuyorlar. Bir köleliğe sokuyorlar. Uygunsuz bondruk bizim için bu demek. Evet, şimdi Pavlus bu tema daha iyi anlaşılsın diye 5 tane büyük kontrast yapıyor. Demiyor sadece uygunsuz bondruğa girmeyin ama sebep veriyor. Niçin girmeyelim ki? Ne var girmemek için? 5 tane sebep veriyor. 1. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir? Bir tarafta doğruluk, bir tarafta haksızlık. Ortaklık mümkün değil, olamaz. Yani burada görüyoruz, imanlı ve dünyanın amacı başka. Amacımız başka. Bir imanlı bir Mesihçi ne için uğraşıyor? Doğru olanı yapılsın. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum, siz bilmiyorum nasıl. Ama doğruluk dedin mi, bu demektir. Rab'den istiyoruz o bizi doğru saysın ve yapıyor. O doğruluğu bize veriyor. Ama o doğruluğu aldıktan sonra biz de artık her konuda doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Büyük kontrast var çünkü. Hangi imanlı doğru olanı yapmaya çalışıyor? Hangi imanlı bunu gerçekten anlıyor? Dünyada gene başka. Dünyada başka bir sıra var. Kurnaz ol. Kendini ezdirme. Kendi hesabına bak. Kendi faydana bak. Kontrast. Gerçek bir imanlı o yüzden imansızlarla anlaşmıyor. Anlaşamıyor. Çünkü onlar doğruluk nedir düşünmüyorlar. Herkes kendi faydasına bakıyor. Herkes kısa yoldan, kestirme yoldan gitmek istiyor. Ama imanlı hakikati ve doğruluğu arıyor. İkincisi, diyor ki, aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? İkinci sebep, niçin imanlı dünya ile anlaşmasın? Aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? Bir tarafça karanlık, bir tarafça aydınlık diyor. Karışamıyor. Çünkü aydınlık nereye giderse karanlık o da yok oluyor, kaçıyor. Onun için sen bir imanlı olarak karanlığa girersen ya aydınlık olacaksın, o zaman insanlar kaçacak senden, ya da sen kapatacaksın ışığını. Ya da sen ışık olmuyorsun. İki variant, başka yok. Görüşümüz başka. İsa Mesih söz verdi Yuhanna 8:12'de. Dünyanın aydınlığı benim. Kim benim arkamdan gelirse karanlıkta yürümez ama yaşam aydınlığına sahip olur. Bu ne demek? Biz imanlı olarak önümüzü görüyoruz. Bizim ne olacağını biliyoruz. İnşallah kalmadı. Allah isterse kalmadı. Çünkü Allah bize söyledi bunu. Biz demiyoruz inşallah. Biz demiyoruz Allah isterse. Çünkü Rab bizi sonsuzlukta bize ne olacak diye açıkladı. Ve biz bunu sadece şükranla kabul ediyoruz. Bu sonsuzluk için. Ama gündelik hayat içinde aydınlıktayız. Bir Mesihçi planlı yaşıyor. Onun bir hedefi var. O öndeki hani atacağı adımları görüyor. Rab'be hizmet ederken kendini konkret hedefler koyuyor ve onların peşinde gidiyor. Aslında imanlılar böyle yaşıyor. Koyarlar kendini bir hedef, Rab için bunu yapacağım ve onun peşine gidiyor. Öndeki yolunu görüyor. Mahalle öyle değil, biliyorsunuz. Nasıl günden güne yaşıyorlar, öyle değil mi? Yani en uzun plan düğüne kadar. Daha fazla bir şey yok. Başkalar seni ayırıyor. Mahallede sen aydınlıkta yürümüyorsun. Başkalar seni ayırıyor. Televizyon ne derse sen onu tekrarlıyorsun hiç düşünmeden. Dünyada öyle. Üçüncüsü, Mesih'le Belial'ın ne uygunluğu olabilir? Belial, İsa'nın zamanında en büyük kötü ruhun, en büyük cinin adı olarak geçiyor. Yani şeytan için başka bir ad. Yani bu da Mesih oluyor, bizim efendilerimiz ayrı. Onun için işimiz uymuyor. Mesihçinin hayatı bir kurban hayatıdır. Hizmet hayatıdır. Romalılar 12 ayet 1 şöyle diyor. Bedenlerinizi kutsal ve makbul bir kurban olarak Allah'a teslim edin. Bu akla uygun bir hizmetiniz oluyor. Biz Mesih'e Rab dersek o bizim Efendimiz'dir. Ve biz ona hizmet ediyoruz. Yani Mesih'e hizmet ediyoruz. Dünyadakiler gene şeytana hizmet ediyorlar. Bu belki çok ağır bir laf. Sana belki iyi gelmiyor. Nasıl dünyadakiler şeytana hizmet ediyor? Ama bu gerçektir. Yani bunu sevgisizlikle ya da gururla söylemiyoruz. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Elbette bunu kimseye söylemiyoruz. Bu biçimde bunu kullanmıyoruz. Bu sanki bugünlerde pek anlaşılmıyor. Ne? Benim anam, benim babam nasıl şeytana hizmet ediyorlar? Ne biçim laf yapıyorsun sen? Ama zaman gelecek ki bu herkeste belli olacak. Sadece iki grup insan kalacak. Mesih'in damgasını alanlar ve canavarın damgasını alanlar. O zaman daha ne kadar var olan bir hakikat ortaya çıkacak. Düşün, biliyorsunuz Coca-Cola ve Pepsi Cola'nın arasında büyük düşmanlık var. Onlar baş düşman sanki. Değil mi? Ve dükkan Coca-Cola alır mı? O zaman Pepsi Cola alamaz ve öbür türlü. Sen öbür firmanın bir adamını görürsen ona ahbaplık yapacaksın mı? Sen ona çok fazla yardım edersen ne oluyor? Senin firman batacak. Sen işsiz kalırsın. O yüzden ayrı efendilerimiz var, ayrı şeflerimiz var. Dördüncüsü, Paulus diyor ki, bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir? Pay. Yani bu da alacağımız, umut ettiğimiz şey farklı. Ne için uğraşıyoruz? İmanlı ne için uğraşıyor? Dünya ne için uğraşıyor? Mezmur 16 ayet 5 şöyle diyor. Benim payıma, benim kasımı düşen sensin ya Rab. Sensin. Biz bütün bu yaptığımız, yaşadığımız hayatta karşılık olarak ne alıyoruz? Rab'in kendisi. Rab'in kendisini. Bir Mesihçinin alacağı, umut ettiği şey Rab'i kazanmaktır. Bu ona para, mülk, hatta sağlıktan bile daha önemli. Ve asıl mesleğin olan üstü böyle. Dünyadakilerin karşılığı başka. Değil mi? Vaiz 1, 2 de o kitapta bize açık açık söylüyor ki her şey boştur. Bomboş, bomboştur. Diyor vaiz. Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Uğraşıyorsun senelerce ve en sonunda rezultat ne? Karşılık, pay, farklı. Biz Rabbi kazanıyoruz. Dünya hiçbir şey yok. Yani en sonunda elinde bir toz kalıyor. Evet. Onun için bizim laflarımız uymuyor. Ve son olarak Paulus diyor ki ve Allah'ın evi putlarla ne birliği olabilir? Yani bu da konuşuyor hakikat ve yalan meselesi. Biz hakikattayız, dünya yalanda. Biz Allah'ın evinde gerçek Tanrı'ya tapıyoruz. Dua bizim için psikolojik bir metot değildir. Gerçekten dualarımızı işiten biri var. Bunu anladın mı? Ama öbür tarafta belki kişiler religiyoz mudur? Belki dine tapıyorlar. Ama Rab maalesef diyor ki boştur. Yeşaya 41-29 şöyle diyor. Hepsi bomboş. Yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yerdir. Sıfır. Yani kutsal kitap bize bu bilgi veriyor. Değil başka yeryüzünde başka dinler olmasın. Herkes dua ediyor. Ama karşılık yok. Havaya dua ediyorlar. Ve aynı hakikati okuyoruz. Mesela 1. Korintliler 9-10-21'e kadar. Yeni ayeti Paulus aynı meseleyi bir daha anlattırıyor putlar için. Peki ne demek istiyorum diyor. Acaba put bir şey midir? Ya da putlara adanmış yentiler mi bir şeydir? Ama alaksız kişiler adaklarını değil Allah'a ama kötü ruhlara yapıyorlar. Ve ben istemiyorum kötü ruhlara ortak olasınız. Siz hem Rabbin kadehini hem de kötü ruhların kadehini içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına hem de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız. İki tane toplantı yer var. İki tane tapınak var. Nerede gerçek sen olarak tapıyorsun? Dünyada mı yoksa Rabbin tapınağında mı? Biz sofralara katılmıyoruz değil mi? Bulgaristan'da bir imanlı başka hiçbir şey bilmesi bunu biliyor. Aa kurbanlar, adaklar, sofralar yasak. Ben katılmıyorum. Yani en birinci haber Bulgaristan'da yayılan budur. Sofralara, kurbanlara yok. Ama bir düşün. Komşu bayramlarda ya da ölülerin günlerinde sana bir tepsiyle geldi mi? Ne oluyor? Onu görüyorsun. Aa işte biz anlıyoruz. Reddediyorsun değil mi? Herkes yapıyor. Bir eminim. Ama aynı komşu, aynı biçimde sana görünmeyen bir tepsinin üzerine bir takım fikirler sunuyor. Hah, bak sesle. Buna bak. Bunu düşün. Böyle yap. Sana akıl verdi mi? O zaman onu kabul ediyorsun değil mi? Yani yeterli değil sadece sofralara katılmayalım. Ama dünyanın fikirlerine de katılmayalım. Bu çok daha büyük bir yasak. Bu çok daha büyük bir kurban. Evet, Allah'ın evi putlarla ne işbirliği olabilir? 5 büyük sebep gördük şimdi Pavlus diyor. O yüzden dünya ile işiniz olmasın. Dünya ile uygunsuz bir bunduruğa girmeyin. Evet. Ve dedi ki en birinci bu evlilik için konuşuyor. Ama başka bonduruklar var mı? Başka bonduruklar var mı? Şimdi tabii ki çok temalar var. Ama nerede sen kendini bir bonduruk hissediyorsun? Olamaz imansızlarla alışverişimiz olmasın mutlaka. Ama bir bonduruğa girmek başka, imansızlarla muhabbet yapmak başka. Ne zaman sen bir bonduruğa giriyorsun? Ne zaman onlar seni ayırıyor? Ne zaman onlar seni kontrol ediyor? Mesele onun için oluyor. Başka meseleler, birincisi birçok imanlı ahbaplık yapıyorlar. Komşuluk değil, ahbaplık yapıyorlar. Yani daha iyi geliyor onlara, imansızlarla vakit geçireyim. Ne kadar imanlılar var. Tamam, toplantıya gidiyorum, kaçırmıyorum, dua ediyorum, her şey yerinde. Ama benim gönlüm, muhabbetim, lafım kime uyuyor? Daha fazla imansızlarla mı? Mesela diyelim bir günde 10 saat varsa boş zaman. Nasıl onu harcıyorsun? Hiçbir yürek var mı? Hiçbir düşünce var mı? Hiçbir istek var mı? Bunu imanlılarla geçiresin. Yoksa hop hemen kaçıyorsun imansızlara. Hop hemen muhabbete. Hemen dedikoduya. Hemen kartaya. Hemen kahveye. Öyle mi? Sen sanma ki bu sadece senin kararın. Böyle yapmakla sen bir bondroya giriyorsun. Çünkü arkadaşlık karşılıklı. Vakit gelecek, onlar senden bir şey isteyecekler. Ve sen o zaman diyeceksin, aa ben yapamıyorum, imanlıyım. Yoksa susuyorsun ve katılıyorsun onlara. Kime arkadaşlık yapıyoruz, ona dikkat etmeliyiz. İkinci bir mesele, fuhuş ya da mahallece gezgincilik. Ve Pavlos'un asıl teması budur. Kusura bakmayın, bu kadar açık konuşuyorum burada. Mahallede her türlü pislik yapmak o kadar kötü değil, ne kadar bu pislikleri ortaya çıkarmak biliyorum. Ama Rab açık açık konuşuyor bu tema. Ve Pavlos'un zaten en birinci teması buydu. Gezgincilik için oluyor. Korint'teki imanlılar için bir put tapınağa gitmek, oradaki kadınlarla ve erkeklerle yatırlık yapmak gayet normaldi. Bu sanki tapınmanın bir parçasıydı. Ve Pavlos'un en büyük teması burada odur. Bugünlerde onu ofisyal mı kimse yapmıyor tapınmak olarak. Ama maalesef bu konuyu ciddi almayan özellikle genç erkekler var. İmanlılar. Hem de bahane uyduruyorlar. Ne yapalım erkekiz. Allah bize öyle yarattı. Ama Pavlos bu temada çok kesin konuşuyor. Bu bir imanlı için dışarı günah olsun. Bondruptur. Sen böyle yapmaktan kendi bondruğa sokuyorsun. 1. Korintiler 6, 15, 18 şöyle diyor. Yoksa bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesih'in parçalarıdır. Madem öyle, kalkıp Mesih'in parçalarını bir yolsuzun bedenine parçama yapayım, olamaz öyle şey. Yoksa bilmez misiniz, kim bir yolsuzla birleşirse onunla bir beden oluyor. Zinadan kaçın, insanın işlediği her günah bedenin dışındadır. Ama kim zina işlerse kendi bedenine karşı günah işlemiş oluyor. Özellikle gençler ve gurbette yalnız yaşayanlar bu konuya dikkat etsinler. Bir kardeş bana anlattı ki Bulgaristan'dan Almanya'ya gelenler hemen hemen hiç Almanca bilmiyorlar ama en birinci öğrendikleri lafların arasında yolsuz kadın ne demektir hemen öğreniyorlarmış. Ve ben konuşuyorum imanlılar için. Hiç aldanmayın, yatırlık yapmakla o kişiye uygunsuz bir bondroya giriyorsun ve artık serbest değilsin. O bize sanki o kadar banal mı geliyor ama İncil bu temada çok başka konuşuyor. Üçüncü bir mesele. Borçlanmak. Ve sanıyorum bugünlerde herkes bondruk dedin mi en büyük yük onu hissediyoruz. Borçlanmak. Bu da mesele olmuyor. İşsiz kaldın, elektrik ve su parasını ödeyemedin da böyle borca daldın. Hayır. Ama mahallede kişiler en çok neden borçlanıyorlar? Evden remontlar, düğünler ve gereksiz eşyalar. Değil mi? Çocuğunla bir iPhone. Evde tuvaletin yok ama 2 metrelik plazma televizyonlar. Öyle değil mi? Te böyle şeyler için. Ve o herkes biliyor. Korkunç bir bondruktur. Nasıl bir mal için kendimi 5 sene, 10 sene, 12 sene bondruğa sokacağım? Niçin? Kimse bu harcamalar için düşünmesin hani ben davalamak istiyorum. Senin banka hesabında 100 bin lira varsa güle güle 50 bin liralık düğün yap. Problem değil. Mesele oluyor bu da kendini boşu boşuna bir bondroya sokmak. Ama cebinde yokken yine o kadar pahalı düğün yapmak korkunç bir akılsızlıktır. Bir bondruktur. Banka senin hayatına ayrıca artık. Sen serbest değilsin. Ve sen bunu yaptın. Kendi kendini soktun bu bondroya. İncil'de nasıl? Rab diyor ki, birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın. Evet, borca girmek isterken kardeşine hizmet ve ona izin ver, o sana hizmet etsin. Yani asıl borç budur. İncil diyor ki, böyle borç var mı sevgi borcu? Bu problem değil. O çoğalsın, büyüsün. Ama para için başka borçlar olmasın. Rab bu tür borçları seviyor. Evet, son olarak Rab istiyor sadece onun bondruğuna giresin. Sadece onun bondruğuna giresin. Başka bondruklar sana zarar verecek. Biz bunu önce anlamıyoruz. Sanıyoruz yani normaldir. Sanıyoruz hani zararsızdır. Ama bunlar sana zarar verecek. Ve Galatyalar 5, 13'te diyor ki, ama siz kardeşler serbestliğe çağrıldınız. Sen serbest misin dakikada? Sen serbest misin? İsa Mesih'in bu serbestliğini hissediyor musun? Yoksa bir hangi bondrukta mısın? Yoksa uygunsuz bondruğa girmişsin, bir şaşıyorsun nasıl çıkacağını alır. Ama Rab burada büyük bir vaat veriyor, yoluştaniye veriyor. Ve diyor ki, onların arasından çıkın, ayrılın. Bunda bir şeye dokunmayın. Ve işte, ben sizi kabul edeceğim. Ben size baba olacağım, siz bana çocuklar ve kızlar olacaksınız. Eğer biz dünyadan çekilirsek, dünyadan yani bu orta yolu yürümeyi öğrenirsek diyor, Rab büyük bir vaat veriyor. Ben size baba olacağım. Ama zaten Allah bizim babamız değil mi? Yani bu da Rab diyor ki, eğer siz çekilirsiniz, öyle bir baba gibi yaşayacağım. O senin baban ama sen başkasının bandırındasın, çıkamazsın. Baban seni çağırıyor, ona gelesin ama öbürü bırakmıyor, sen bu bandırlıktan çıkasın. Bu sözler, hani ben sizi baba olacağım, siz bana çocuklar ve kızlar olacaksınız. Bu sözler aslında İsrail halkına söylendi. Ve biz çok seviyoruz, söyleyelim hani diyelim, yeni İsrail biziz. Doğru, öğretiş olarak doğru. Ama nasıl eski İsrail çağrıldı ayrı olmaya, biz de lazım öyle ayrı olalım. Maalesef onlar karıştı milletlere ve ondan sonra Rab onları dağıttı bütün milletlere. O dersi almadılar bize. Ama Rab bize daha büyük fırsat veriyor. Uygunsuz bandıra girmeyin, benim bandıramı takın, Rab sizinle olsun.